Şahane züğürtler başlıyor. Şahane züğürtler başlıyor.
İyi akşamlar. Şahane Züğürtler programına hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Özgecan var. Özgecan'la birlikte dijital pazarlamayı konuşacağız. Özgecan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Çok iyiyim. Sağ ol.
Anlat bakalım, bu dijital pazarlama uzmanı ne iş yapar?
Ya çok havalı bir ismi var ama aslında nasıl özetleyeyim? Dijital pazarlama uzmanı bir markanın sosyal medyada, internetteki varlığını yöneten kişi aslında. İşte sosyal medya hesaplarını yönetiyor. Orada çıkacak içeriklerin planlamasını yapıyor. Sosyal medyada çıkan reklamların yönetimini yapıyor. Web siteleri yönetiyor. Web site üretim sürecinde işte ajanslarla ilişkileri yönetiyor. İnternetteki bütün reklamları yönetiyor. İşte videoların yine üretimi, yayınlanması gibi. Aslında bütün internetteki varlığının yönetiminden sorumlu oluyor dijital pazarlama uzmanı.
Peki sen kaç senedir bu işi yapıyorsun?
Ben 5 senedir yapıyorum bu işi.
5 senedir piştiğini düşünüyor musun bu işte?
Yani tam pişecek gibi oluyorum, bir gülme geliyor çünkü ya bitmiyor, yenilikler bitmiyor ve her seferinde her gün aslında biraz böyle geride mi kalıyorum acaba diye bir telaş durumu oluyor. Her gün yeni bir mecra çıkıyor, yeni bir uygulama çıkıyor, yeni bir reklam çıkıyor. Bence pişilmeyen bir iş bu. Sürekli update olman gerekiyor. Tam beyaz yakalı gibi konuştum yalnız, update olman gerekiyor.
Peki bu yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Yani takip ettiğiniz bloglar mı var? Kurslara mı katılıyorsunuz? Biraz bahseder misin? Mesela 2010'da yanılmıyorsam Instagram çıktı. Ondan önce Facebook ve Twitter vardı. Instagram çok ciddi anlamda popüler oldu. Sence 2 sene sonra başka bir program çıkıp Instagram'ı sallayacak mı?
Şimdi aslında birkaç soru oldu. Önce hani nasıl geliştiriyorum, neler, nasıl öğreniyorum onu bir özetleyeyim. Dijitali dijitalden öğreniyorsun. Hem kendin deneyimleyerek hani bütün mecraları takip etmen ve deneyimlemen gerekiyor. Kurslar da oluyor tabii. İşin bir de teknik kısmı var. Mesela özellikle Google tarafında, bu arama motoru tarafında hem hani reklamlar, oradaki ölçümlemeleri öğrenmek için bazı teknik detaylara sahip olman gerekiyor. Orada eğitimlere katıldım ben. Öncelikle aslında oradan başlayayım. Dijital pazarlama alanında çalışmaya başladığımda bir dijital pazarlama sertifika programına gittim ben. Orada çok özet bilgiler paylaşıldı ama asıl pratiğe döktüğümde biraz da öğrendim. Sonra teknik bilgiler için daha hani küçük workshoplara gittim.
Ya şöyle mi oluyor? Biraz deneme yanılma işi gibi mi oluyor? Biraz kurcalayarak mı öğreniyorsunuz?
Evet, kurcalayarak öğreniyorsun. Bazen patlatıyorsun siteyi ya da böyle tam bir ayar yapmaya çalışıyorsun. O sırada batırıyorsun. Ajansa sonra ben böyle bir şey yaptım, bana yetiş falan diyorsun. Deneme yanılma yoluyla da öğreniyorsun. Yani sonuçta şey var. Mesela böyle bir telaş, patronlar falan şey yapıyor. Ay bizim Instagram hesabımız yok, Instagram hesabı açalım. Ama işte öyle değil, senin markan için uygun olmayabiliyor. Bunu da biraz deneme yanılma yoluyla görüyorsun.
Mesela sen şu an hangi sektördesin?
Ben finans sektöründe bir markada çalışıyorum.
Peki ne kadar bu sosyal medyada olması gerekiyor finans sektörünün?
Şimdi hedef kitle, benim markamın stratejisinde hedef kitle Y kuşağı şu anda.
Bu neden? Y kuşağı dediğin?
Y kuşağı işte 80 ve 90 arası doğumlular oluyor ve bu kişiler de sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandıklarında onları yakalamak için benim markamın sosyal medyada varlığının olması gerekiyor. Oradan onlarla etkileşime geçmem gerekiyor. Onlar sosyal medyayı kullanarak marka bilinirliği oluşturmam gerekiyor.
Peki bir iş yeri için en önemli sosyal medya kanalı Facebook mu, Twitter mı, Instagram mı, hangisi oluyor? Buna nasıl karar veriyorsunuz?
Burada da işte hedef kitlenin kullanım alışkanlıklarını analiz ediyorsun. Bunun için işte araştırmalar yapıyorsun. Ama genelde pek çok marka için Facebook ana mecra oluyor. Mecra üzerinde stratejin oluyor. Mesela Facebook'ta çok farklı konuşuyorsun. Twitter'da çok farklı konuşuyorsun. İşte mesela Facebook'ta daha böyle genel bir iletişim yaparken Twitter'da gündem o kadar çabuk değişiyor ki orada işte gerçek zamanlı pazarlama kavramı var. Mesela o anda gündemde şey konuşuluyor diyelim, işte Back to Future'ın yıl dönümü. Onunla ilgili insanların içerik paylaştığını görüp mesela senin markan için de uygun bir konuysa hemen onunla ilgili senin de bir şey paylaşman gerekiyor. Mesela Twitter'da daha hareketli bir ortam var. Orada çok daha farklı konuşman gerekiyor. İşte Instagram'da daha görsel bir dil kullanıyorsun. Orada farklı paylaşımlar yapıyorsun. Zaten eğer bir marka bütün içeriklerin aynı içeriği farklı mecralarda da birebir paylaşıyorsa onu zaten yanlış yapıyordur. Çünkü her mecranın kullanım dinamikleri, kullanıcı profili ve tüketim alışkanlıkları çok farklı. Orada işte mecra özelinde strateji izliyorsun.
Şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Facebook biraz daha son dönemde annelerin ve çocukların eline düştü sanki. Twitter biraz daha okur yazar oranı biraz daha yüksek insanların takip ettiği bir mecra sanki.
O da değişiyor. Dediğin çok doğru. Facebook'un yaş ortalaması çok daha büyük. Böyle teyzeler, anneler geldi. Çok da güzel oldu. Onlara da artık oradan ulaşabiliyoruz çünkü. Bir taraftan da mesela Snapchat ilk çıktığı zaman teenage'di.
Snapchat'in geçmişi ne kadar?
Snapchat kaç sene oldu? 3 sene falan oldu herhalde Snapchat çıkalı. Şimdi çok da inşallah doğru bir tarih vermişim ama galiba 3 sene oldu. Snapchat ilk çıktığı zaman ben işte o Facebook'u yeni kullanmaya başlayan 50 yaşında teyzeler gibiydim. Bu ne ya, çok saçma bir şeymiş bu falan diyordum. Sonra da o sırada çalıştığım marka için de böyle çok gerekli bir mecra değildi. Hatta hiç gerekli değildi. Oh ya iyi falan demişim. Ben bunu zaten anlamadım ya falan demişim. Şimdi çalıştığım markada kullanmam gerekiyor çünkü mesela Snapchat'in yaş ortalaması arttı. Artık mesela önceden kaçtı? İşte 18 yaştı maksimum. Şimdi o yaş ortalaması 30'a falan çıktı. Yani 25-30 yaş arası da artık kullanıyor Snapchat'i. Ben de onu seve seve öğrendim. Bir taraftan sevdim de aslında. Orada da böyle çok keyifli efekt, filtreler falan kullanılıyor. Yani aslında hiçbir mecra stabil kalmıyor. Sürekli bir dönüşümün içinde.
Bilmeyenleri biraz anlatabilir misiniz? Snapchat ne oluyor?
Snapchat 24 saat kalıyor. Görsel paylaşıyorsun yani.
Yani periskopla arasındaki fark ne? Biliyor musun?
Periskopta canlı yayın yapıyorsun. Snapchat'te de fotoğraf paylaşabiliyorsun, video paylaşıyorsun. Birine direkt olarak gönderebiliyorsun listendeki bir arkadaşına. Ona işte snap atmak deniliyor. Kendine ayrı bir jargonu var. Ya da My Story diye bir alan var. İşte senin profilinde de paylaşıyorsun. Bu sefer de seni takip eden kişiler görüyor. Snapchat'ı aslında çok özel kılan yanı çok güzel filtreleri var ve gündeme göre de filtreler belirlenebiliyor. Mesela bu dünya çapında çok konuşulan bir festival vardır, Coachella diye. Müzik festivali. Mesela onun için özel bir filtre geliştirmişlerdi. Herkes işte o filtreyle fotoğrafını falan çekip her yerde paylaşmıştı. Böyle aslında Snapchat'te eğlenceli bir mecra.
Peki tüm markaların sence bir şekilde sosyal medyada var olması gerekiyor mu?
Olması gerekiyor aslında. Yani özellikle Facebook'ta. Çünkü hani önceden evet yaş ortalaması gençti. Sadece gençleri hedefliyorsan oluyordun da şimdi artık yaş ortalaması da çok arttığı için Facebook'u doğru kullanırsan tabii sosyal medyada olması gerekiyor. Ama bu şey değil. Mesela düzenli içerik paylaşman gerekiyor. Mantıklı içerikler paylaşman
Düzenden kastın haftada bir kere mi?
Haftada bir çok işe yaramaz ama ya aslında şey, konuşacak bir şeyin olduğu zaman konuşman gerekiyor. Orada işte içerik de üretmen gerekiyor. Konuşacak bir şey de yaratman gerekiyor. En azından yani haftada minimum 2-3 içerik paylaşmak gerekiyor.
Yani atıyorum bir perakende sektöründeysen indirim zamanı değil de normal bir sezondaysan bir ürününü mü göstermen gerekiyor? Atıyorum Instagram hesabında.
Ürünü göstermen gerekiyor. Yalnız şöyle de bir şey var. Çok fazla ürün odaklı bir iletişim de çok etkili olmuyor sosyal medyada. Yani ürününü anlatacaksın ama aslında ideali hedef kitlenin de markanı etkileşime geçirecek, onların dikkatini çekebilecek bir iletişim yapman gerekiyor. Yani lifestyle içerikler de paylaşabilirsin. Orada işte şey, mesela hedef kitlenin ilgi alanına müzik giriyorsa müzik üzerinden de ürününü anlatabilirsin.
Benim şey dikkatimi çekiyor mesela, otellerin Instagram hesaplarına bakıyorum ben bazen. Genelde pazartesileri bunu yapıyorlar. Bir tane kahve görseli koyuyor. İşte yanına birkaç kurabiye. İyi haftalar diyor. Bu sence ne kadar doğru bir paylaşım?
Yani rakipler, yani hepsi aynı şey yapıyorsa çok doğru değil. Ya en azından tamam, belki senin hedef kitlen kahve seviyor olabilir. Pazartesi günleri özellikle, evet, pazartesiyle kahveyi ilişkilendirebilirsin. Çünkü insanların işte ayılma zamanı, tam zorlandıkları, pazartesi sendromu yaşadıkları bir zaman. Orada şey gerekiyor, evet, belki senin hedef kitlenin kahveye ilgisi olabilir ama rakibinle de aynı şeyi paylaşma. Yani düz kahve çekip koyma. Orada bir farklılaştırmak lazım.
Peki bir şarkı dinleyelim Özgecan, ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
many health secrets travel. I start to believe if I were to leave, pink sky, the man shakes his hands held high. Cruise me beyond, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Blow me down, no return.
Özgecan, peki bu dijital pazarlama uzmanları 10 sene önce ne iş yapıyordu? Anlatsana biraz.
Ben kendim 10 sene önce ne yaptım söyleyeyim. Ben mesela hiç sevmezdim böyle. O zaman High Five falan vardı. Yonca vardı mesela 10 sene önce.
Aa, evet, Yonca tam bizim üniversite zamanımızdı. Yani benim öyleydi.
Aynen, ben de üniversitedeydim o zaman. Ben de öyle formaliteden açardım, öyle arkadaşlarım çağırdığı için, ama hiç sevmezdim. Böyle gelen mesajları falan böyle cevap da vermezdim.
Bir de orada gizli hesap diye bir şey de yoktu.
Evet ya, o zaten şeydi. O zamanki sosyal medya aslında dating siteleriydi. Böyle tamamen işte böyle erkekler kız düşürmek için. Kızlar da böyle üçgen erkekleri düşürmek için falan kullanılan böyle bir şeydi. Çok komik yani, hiç aklıma gelmezdi işimin özellikle mesela Facebook'tan para kazanacağım, benim aklıma hiç gelmezdi. Çünkü bana ilk üniversitedeyken bir arkadaşım Facebook'tan davet attı. Ben de şey dedim, ya Can sen bana böyle bir davet yollamışsın ama ben öyle işte online dating sitelerine falan üye olmuyorum ya. Ya kızım o öyle bir şey değil, gir bak bir falan demiş. Sene 2007, şimdi geldiğim noktada yani Facebook benim işimin odak noktası. Şu an inanamıyorum gerçekten.
Peki şu an senin hani derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez diye, senin kişisel sosyal medya hesapların var mı?
Benim var ve ben aslında biraz antisosyal mi diyeyim? Ben şeyim yani, mesela Instagram'da açık profil benimki. Ama böyle biri beni takibe aldı, bakıyorum. Ya özür dilerim ama Kroysa mesela şey yapıyorum, blokluyorum. Biraz daha şeyim, böyle seçiciyim o konuda. Facebook'ta da öyle. Yani şey, çok ilişkim olmayan insan, tanımadığım insanların falan kabul etmiyorum. Aslında çok da sosyal değil. Mesela Twitter'da falan da fenomen değilim ben. Yani şey, biraz seçiciyim özel hayatımda. Yani çok fazla yabancı insanlarla konuşmayı sevmiyorum mesela sosyal medyada.
Peki bu dijital pazarlama uzmanı olabilmek için ne okumak gerekiyor? Öyle bir şey var mı? Mesela sen ne okudun?
Ben iletişim okudum. Yani tabii farklı bölümlerden de bu alana kayan ve çok başarılı olan insanlar var. Hani bence ama bir iletişim mezunu çok daha farklı bir vizyon getiriyor. Yani işin böyle en temelini bildiği için daha farklı yorumlayabiliyor. O yüzden bence yani iletişim mezunu insanlar biraz daha başarılı oluyor. Ama şey de var, dijital pazarlamada analitik de düşünebilmek gerekiyor. Çünkü ölçümleyebilmen, yaptığın işin çıktısını yorumlayabilmen gerekiyor. O nedenle biraz böyle bir analitik zeka da gerekiyor.
O ölçümlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ajans desteğiyle mi yapıyorsunuz?
Ajans desteğiyle ya da kendin de. Şimdi sadece ajansın ellerine de bırakamıyorsun markanın kaderini. Sonuçta onları da yönetebilmek için senin de bir bilgi sahibi olman ve bir analiz gücünün olması gerekiyor. Orada işte çeşitli araçlar kullanılıyor ölçümlemek için. Hem hani sosyal medya tarafında o erişimi, etkileşimi ölçümlemek için. Hem de işte web sitede özellikle çok yapıyoruz. Oradaki trafiği de işte Google Analytics gibi araçlardan ölçümleyebiliyoruz.
Peki şeyi söylemedin. Sen 10 sene önce çalışma hayatına girseydin veya bu sektörü girmeyi hiç düşündün mü? 10 sene önce böyle şeyler yoktu, hiç aklına geldi mi?
Hiç aklıma gelmedi. Hatta kendimi de şu açıdan şanssız sayıyorum. Ben mesela reklamcılık okudum. Hiç mesela bizim sosyal medya diye bir dersimiz yoktu. Yani internet reklamcılığı o böyle küçücük bahsedilip geçilirdi. Yani hiç öyle bir ders yoktu. Şimdi apayrı bir ders var. Hatta ayrı bölümler var artık. Yüksek lisans programları var. İşte online pazarlama, interaktif pazarlama üzerine. O açıdan aslında şu dönemde iletişim okuyan insanlar çok şanslı gerçekten.
Peki bir de bloggerlar var. Onların arasındaki fark ne?
Ya bloggerlar şimdi gerçekten yani kanayan yarama parmak bastım. Bloggerlar, ya ben mesela benim çok severek takip ettiğim bloggerlar da var.
Özellikle isim versene. Ya isim verebilirsin. Burası bağımsız bir radyo olduğu için istediğin kişinin gıybetini de yapabilirsin. Hiç sorun yok yani.
Mesela şey aslında çok vardı şimdi böyle birden sorunca. Mesela teknoloji bloggerlarını takip ederim. Şeyde de ben Pukka'yı çok severim mesela. Çok eğlenirim böyle Pukka'nın paylaşımları. Çünkü çok doğaldır. Çok dobradır.
Bence çok Pukka'nın eski şeyi kalmadı ya. Gazı biraz kaçtı diye düşünüyorum ben.
Evet. Tabii şey oldu şimdi evlendi falan böyle bir daha bir sakinledi.
Göründü bence o yüzden kaçtı.
O da olabilir tabii, o esrarengizlik de hani daha bir keyif katıyordu. Tabii onun da böyle bir anda hayatı da değişti, belki ondan da olabilir. Moda bloggerları işte mesela bloggerlar hani dedim ya kanayan yarama parmak bastı. Mesela moda bloggerları yani.
Söylesene biz takip edelim yani dinleyiciler olarak hangilerini önerirsin?
Ben daha çok yabancıları takip ediyorum da şimdi bakmam gerekiyor.
Tamam, belki ilerleyen zamanlarda aklına gelir.
Aynen, bakarım şey yaptı, ara verdiğimiz şarkı dinlerken filan. Türk bloggerlarda mesela hiç özgünlük yok yani, hele yabancılarla karşılaştırınca ya hep aynılar ya. Ya köpeği, kahvesi. Her sabah zaten çalışmıyorsun, zaten sinir oluyorum. Yani ben orada kalkmışım, gözümde daha çapağım varken, bilgisayara bakarken orada zaten kahvesiyle, köpeğiyle fotoğraf paylaşıyorsun.
İki tık tık yapıyor.
Evet ya, ve deli gibi para kazanıyor. Hayır bir de sen hedef kitlene ulaşmak için mesela bunlarla işbirliği yapman gerektiği zaman garip garip de paralar istiyorlar. Biz mesela şey yöneticimle de hani böyle prensip olarak şey mesela bloggerlara para vermiyoruz. Etkinlik düzenliyoruz. Bazıları bir de etkinliğe gelmek için para istiyor senden.
Etkinlik dediğin event falan mı oluyor? Ne oluyor? Bir pazar günü brunch mı yapıyorsunuz bir yerde?
Brunch olabiliyor. Bazen ne bileyim mesela genç annelere hitap eden bir etkinlik yapacaksan brunch düzenliyorsun, seminer düzenliyorsun mesela, onları da çağırıyorsun. İşte orada şey istiyoruz aslında, gelsinler, ilgilerini çekerlerse, beğenirlerse hani kendileri de paylaşsınlar. Biraz onların inisiyatifini bırakıyoruz. Ama yani sadece etkinliğe gelmek için bile para isteyenler var. Ya blogger konusunda biraz işte özgünlük sorunu var ve bunu takip eden insanlar da çok seçici değil. Yani hele çok gülmüştüm, bir blogger vardı. Aslında güzellik uzmanı ve hani daha çok böyle kozmetik ürünleriyle ilgili bir blogu var. Ama bir anda insanlar nereden giyindiğini sormaya başladığı zaman, üstünüzdeki nereden denmeye başladığı zaman bir anda bir moda bloggerı da oldu. Mesela şu buradan, bu buradan, işte böyle ayakkabısını çekip paylaşıyor falan. En son...
Ben buradan da para kazanırım, mı giriyor.
Aynen. Ama bunun nedeni işte takip edenler de seçici değil. Ya mesela kadın üşümüş herhalde, üstüne polar bir şal almış. Şalınız nereden dedi. İşte bilmem ne kafedendir muhtemelen yani. Olsa, yani gerçekten çok hani böyle önceden şey vardı ya, böyle dizi film oyuncularına insanlar hayranlıkla bakarlardı. Böyle acayip bir fanatiklik var. Şimdi bloggerlara var.
Bloggerlar peki sence ne kadar okunuyor? Yani büyük şehirlerde okunduğunu ben düşünüyorum. Küçük şehirlerde insanların bloggerları takip ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Sanki biraz daha plaza insanlarına yönelik gibi geliyor bana.
Aslında şu an bloggerlar zaten blogları çok takip edilmiyor. Instagram hesapları falan takip ediyor ya da snap.
O da okunacak bir şey olmadığı için, tamamen görsel olduğu için herhalde.
Kesinlikle, yani okuma oranı çok düşük sonuçta. biz de mesela daha çok görseller dikkatimizi çekmiyor mu? Onlar da öyle. Özellikle mesela bakıyorum bir şey paylaşıyor, daha 2 dakika önce paylaşmış, 1000 tane beğenme mesela. Yani şey...
Çok ayağa düştü sanki biraz ya, bana öyle geliyor.
Ne yapsa beğeniyorlar gibi, bir de böyle bir seçicilik de yok. Şöyle hani dedin ya, aslında büyük şehirlerde takip ediyor. Ya evet, büyük şehirlerde takip ediyor ama küçük şehirlerde insanlar da özeniyorlar. Büyük şehirdeki hayatı merak ediyorlar. Onun da bir etkisi var. Onlar da takip ediyor.
Yani şöyle söyleyeyim, benim Konya'daki kuzenlerimin blogger takip ettiğini ben hiç düşünmüyorum. Onlar da okumuş yazmış insanlar. Yani ben hiç açayım bir blog okuyayım, ne yapıyor, ne ediyor.
İşte blog okumuyordur da şeyden takip ediyor.
Instagram'dan beğeniyordur.
Facebook'tan, Instagram'dan beğeniyordur. Hani görsellere bakıyordur. Hele de şimdi şey bir de çok komik. Vlogger kavramı çıktı.
Yani o nedir?
Videolu içerik. Video içerik hazırlıyorlar. İşte YouTube kanalı açıyorlar kendilerine. Şimdi bu bloggerlar trend videolar ya. Şimdi YouTube kanalı da açtılar, vlogger oldular. Ama birçoğu patladı işte o açıdan. Şimdi görsel olarak kendini fotoğraflar çok güzel ifade ediyorsun ama...
Ama iki konuşmaya gelince...
Aynen ya, iki kelimeyi bir araya getirdim.
Süper, isim versene.
Ben mesela şeye çok gülerim. Yani Niler Türk diye bir vlogger var. Ben mesela onu hiç komiğime gider. Ben hep dalga geçerim bir arka.
Kötü mü?
Ya bazı şeyler güzel oluyor. Bazı fotoğrafları falan çok güzel oluyor da yani... İşte video kısmında biraz o mesela patlayanlardan biridir herhalde.
Bir de mesela benim dikkatimi çekti. İki tane gay adam var. Yani gay olduğunu tahmin ediyorum. Onlar neci? Yani ne yapıyorlar? Kimden bahsettiğimi tahmin edebiliyorsun herhalde.
Evet, anladım. Kerimcan Durmaz.
Evet. Ya böyle kaşlar alınmış, çok feminen bir yapıları var. O yüzden dedim acaba gayler mi diye. Onlar ne iş yapıyor mesela? Blogger mı oluyorlar?
Şöyle, o aslında makyör diye biliyorum. Aynı zamanda DJ'lik yapıyor. Zamanla hani aslında organik bir şekilde hani ilgi çekerek yani network'ü genişliyor. İnsanlar çok seviyor, çok doğal buluyorlar. Çok neşeli çünkü.
Doğal.
Doğal ve neşeli buluyorlar. Ben takip etmiyorum ama hani insanlar keyif alıyor onların içerik. Zaten sosyal medya tüketmekteki ana motivasyonlarımızdan biri eğlenmedir. Yani ben onun görseline baktığımda ha filan diyorsam takip ederim. Niye takip etmeyeyim?
Sen konuştukça aklıma şey geldi. Kemal Doğulu vardı. Eskiden kuafördü. Ünlülerin kuaförü. Sonra yıllar geçti, modacı oldu. Sonra bir ara kaset çıkardı falan.
Şimdi şey olacak ya. Bloggerlar da oyunculuğa filan başlarlar yakında.
Ya o zaman senin dediğin gibi çok hemen bir tüketme dönemi oluyor. Bir sene, belki daha az bir zaman. Ondan sonra sektörü değiştiriyorlar, kaydırıyorlar.
Sektörü değiştirebiliyorlar da çünkü bakıyorlar adamlar.
Aslında başarılılar, biliyor musun? Milyonlarca insanı peşinden koşturuyorlar.
Evet, zaten hani görmüyor musun? Yani dizilerde oynayan insanların kaçı yetenekli, kaçı oynayabiliyor ki? Yani orada görüntü önemli. Bakıyorlar. Şimdi rating odaklı sonuçta planlama yapılıyor kanallarda da, yapım şirketleri de öyle. Bakıyorlar, blogger bunun takipçileri de var. Ben bunu oynatayım, oynar ya da işte ne bileyim.
Oynamasa da halk yer.
Evet ya, müzisyenler de öyle. Şimdi şarkıcılar da mesela oyunculuk yapıyor. Neden? Çünkü biz onu takip eden fanları var. Onu dizide oynatırsam direkt yani bana bir rating gelecek.
Geçenlerde YouTube'da bir şarkı arıyordum. Nereden ne alakaysa işte bu 90'lardaki dizi furyalarına denk geldim. 90'larda Ebru Gündeş ile Kerem Alışık sevgililerdi. Hatırlıyor musun sen o dönemi? Onların Fırtınalar diye bir iğrenç bir dizisi vardı. Ay. Ebru Gündeş'in popüler şarkısı olduğu için öyle bir hemen bir dizi yapmışlar.
Ya zaten evet, şarkı ismiyle dizi çok mu dedin? Yalnız ben o Kerem Alışık, Ebru Gündeş tamamen beynimin arkasına atmışım. Sen onu oradan aldın çıkardın.
Bir de şey, uyumlu ceket giyiyorlar. Kerem Alışık'ın boyu çok uzun. Ebru Gündeş biraz daha küçük kalıyor onun yanında. Böyle çok komik bir görüntüleri var. Yani Türkiye neler gördü? Aslında bu bahsettiğin insanlar onlara göre daha sevimli duruyorlar.
Çok fena ya. Ya bir de blogger konusunda şey de var. Mesela ondan da bahsetmek lazım. Şimdi sosyal medya dediğin şey aslında içeriği tüketicinin ürettiğidir. Yani o içerik üretim sürecine tüketicinin dahil olmasıdır. Şimdi hal böyle olunca aslında hepsi de birer gazeteci gibi oldu ve kendileri mesela gazeteci zannetmeye başladı. Ben mesela bir tane blogger'ın bir röportajına denk gelmişim. Kaç sene önce yapılmış. Orada şeyden bahsediliyor. Özellikle moda bloggerlarında moda dergileri de çalışan işte editörler vesaire bir defileye blogger çağrılıyorsa ben gelmem şeklinde tepki.
Kapris.
Ama haklılar.
Haklı.
Haklı. Yani sen belki kim belki iletişim okudun, gazetecilik okudun. Bilmem kaç sene staj yaptın orada. Belki ücretsiz. Dişinle tırnağınla geldin o noktaya ve bir tane geliyor blogger kendini öyle gazeteci gibi. Yani çok haklılar bunu söylemekte. Bir tane blogger da bunun üzerine şey demiş. Ben kendimi bir gazeteciden farklı görmüyorum. Ben de yazılarımı yazarken Türkçeme dikkat ediyorum.
Tabii bir kendisi bir Can Dündar olabilir yani. Potansiyeli görüyor demek ki kendisinde.
Tabii canım. Yani şey çünkü ona göre gazetecilik Türkçeyi düzgün. D'yi dahi ayırdın mı tamam yani bitti bu iş. Gerçi o da bir seçicilik ya. Kimse ayıramıyor gerçi.
Ya sen ben... ayıranlardan mısın? İletişim okumuşsun, ayırman lazım.
Vallahi güzel ayırıyorum.
Ben arada hatalar yapıyorum.
Yok ya o konuda hassasım da Eda konusunda da.
O bir popüler oldu ya şu aralar. Kiminle konuşsam herkes bir Twitter'da bir takık olduğunu söylüyor. D'lere dağların ayrı yazılmadığını. Ben mesela şeye takığım her zaman.
Ha evet. Yalnız onlar biraz karışık hakikaten. Öyle bir içerik de dolaşıyor.
Herkes, herkes.
Hiçbir şey filan.
Her şey.
Bunlar işte doğru yazılımları. Bir tane edebiyat öğretmeni kafayı kırıp en sonunda herhalde böyle gözü filan seyirmeye başlamıştı. Böyle doğruları şöyle biliniyor ama doğrusu bu diye. Böyle bir albüm oluşturmuş. Facebook'ta o dolaşıyor. Bilmiyorum denk geldin mi hiç? Çok komik. Ama yani ne kadar zor olabilir ki? D daha niye doğru yazılamıyor? Yani ne kadar zor olabilir? Ya atom mu parçalıyorsun arkadaşım?
15 dakika olmuş Özgecan. Alıştın sen. Bayağı açıldın.
Bir açıldım, bir açıldım.
Bloggerlarla
gelsin, coştum. Gelsin göğsümde yumuşatayım.
O zaman bir şarkı dinleyelim. Daha sonra bu dijital dünyaya tekrar bir geri dönelim. Gıybetten bir çıkalım olur mu?
Tamamdır, süper.
herkesin anlayabileceği bir şekilde search engine optimization mıydı neydi?
Evet, SEO ya da işte SEO diye de bahsediliyor.
CEO, bildiğimiz şirket CEO'su değil değil mi?
Evet, iyi, çok iyi. Bildiğimiz CEO işte arama motoru optimizasyonu. O da şey, şimdi artık insanlar ilgi duydukları bir ürün veya işte ürün grubu ile ilgili arama motorunu önce araştırma yapıyorlar. Mesela sen de öylesindir belki, bir tane
mesela Google'a şey yazacağız. Ne yazacağız? Ayakkabı. Babet alacağız. Babet, Bambi'nin babet ayakkabısı var mı? Nasıl yazacağız bunu mesela Google'a?
İşte o sen mesela Bambi babet diye yazdın. Hı. Tamam mı? Bambi babet diye yazdığında çıkan arama motorundaki sonuçlarda mümkün olduğunca hani en yukarılarda çıkmak için yaptığın çalışmalar arama motoru optimizasyonu çalışmaları. Şimdi arama motorunda ciddi bir rekabet var. İşte hem bir taraftan reklam veriyor insanlar. İşte ona da SEM deniyor. İşte Search Engine Marketing, arama motoru pazarlama. Reklamlar harici, şimdi herkes reklamlara takılamıyor. Reklamsız çıkan sonuçlar, yani organik sonuçlarda ne kadar yukarıda çıkarsan o kadar iyi. Çünkü genelde insanlar ikinci sayfaya çok atlamazlar. İlk çıkan sayfadaki bir linke tıklarlar. Orada yukarıda çıkmak için de işte web sitende içerik, yazılım vesaire belirli geliştirmeler yapman gerekiyor. Onun için yaptığım bir şey aslında daha çok mesela o tip çalışmalarda dijital pazarlama uzmanı ve yazılımcı genelde birlikte çalışıyor. Çünkü işin bir de teknik altyapı tarafı var. Bayağı şey bir soru sordun ya. Çok öyle şaşırdım yani bunu sormana.
Peki o zaman konuyu değiştireyim mi ufaktan?
Ya evet, daha eğlenceli bir şeylerden bahsedelim.
Tamam, o zaman son olarak şeyi söyleyelim. Mesela bir markayı tıklıyorsun. O marka seni sonra birkaç ay takip ediyor. Veya birkaç hafta. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Ona... Mesela Chibo çok yapıyor bunu.
Evet, ya ona yeniden hedefleme deniliyor. Senin sitene bir kod yerleştiriyorsun ve sitene giren kişileri daha sonra Google'ın bir network'ü var. O network'ü işte böyle milyon tane site var. O sitelerde karşına çıkarıyor ilgi alanına göre. Mesela sen Chibo'ya girdin. Sonra Google'ın network'ündeki sitelere dolaştığında o Chibo'da incelediğin işte kahve makinesini görüp duruyorsun. Ama bazı markalar suyunu o kadar güzel çıkarıyorlar ki, şimdi onu aslında belirleyebiliyorsun. Diyorsun ki siteme gelip işte ürünüme bakan insana 30 gün boyunca gösteriyorsun. Ama bazı markalar o ayarı yapamıyorlar ya da yapmıyorlar, bilmiyorum. Ben şeyi bilirim yani, Booking.com'dan mesela Çeşme Oteli rezervasyonumu almışım. Gitmişim, tatil yapmışım. Kaç ay sonra bana hala Çeşme otellerini gösteriyor mesela yani.
Belki bir daha gitmeyi planlamanın için senin belleğine bir şey yerleştiriyor.
Aynı otele mi mesela yani, çok komik. Yani çok yanlış yapıyorlar birçok.
Ters tepiyor, biliyor, farkındayım ben de.
Ters tepiyor yani, onun gösterim sıklığı ve süresini ayarlamıyorlar. Böyle artık fena. Daha da komiğini söyleyeyim. Bak geçen yaz bir deri firmasından işte çanta aldım.
Söyle.
Söyleyeyim ya, matraş yahu. Matraş.
Aspara da değildir yani.
Aspara da değil. Yok ya, indirimde aldım o kadar şeyini.
O zaman tamam, anlatma ya. Değmez markayı yerlere vurduğuna.
Yani zaten siyah çanta aldım. Girdim yani, gayet matraş.com'dan aldım. İnternet sitesinden aldım. Bu sene hani yıl dönümünü mü kutluyoruz ne? Aynı çantayı bana gösteriyor. Yahu
eskidi.
Aynısını alacaksın değil mi? Ya bari hani başka anne rengini ya göster. Sen de kimin tarafındasın ama?
Yok, hayır yani şey düşünüyorum. Ne bunun ayarını mı yapmıyorlar?
Ayarını yapman lazım tabii. Yani gösterim sıklığını, süresini falan ayarlaman lazım da işte herkes iyi dijital pazarlama yapamıyor şekerim, o yüzden.
Peki şey, sosyal medyada insanlar her türlü özel hayatını paylaşıyor. Neredeyse tuvalette ne yaptığını bile yazar, paylaşır duruma geldik. Keyifli hissediyorum, lavabodayım çünkü diyecekler neredeyse. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Ona şimdi bir çok havalı bir isim de buldular. Dijital ayak izi deniyor ona.
Öyle mi?
Evet. gizlilik ayarlarını çok iyi yapmak lazım. Özellikle Facebook'ta falan çok yapmıyor insanlar onu. Mümkün olunca hani paylaşımları herkese açık değil. Sadece arkadaşlarımızın görebileceği şekilde yapmak lazım. O işte menüde gizlilik ayarları kısmından falan. O çok önemli. İşin aslında en kritik noktası da bizim profesyonel hayatımıza etkisi. Çok böyle yazılar da çıkar bu konuda. İnsan kaynakları uzmanları bir adayı görüşmeye çağırdıkları zaman işte görüşmeden önce sonra vesaire o kişinin sosyal medya profillerini inceliyorlarmış. Hani sadece LinkedIn profil değil, hani LinkedIn zaten profesyonel maaşı kullanılıyor. Ama böyle bakıyorlarmış yani bir Twitter'ına, Instagram'ına, Facebook'a falan da bakıyorlar.
Mesela hükümeti eleştiriyor mu veya işte çok özel hayatını, gece hayatı fotoğraflarını koyuyor mu? O tip şeyler mi?
Ya evet, sonuçta imajını etkiliyor yani. Bir giriyorum mesela işte Özgecan bilmem ne, bakıyor ben böyle oh ben
vur hani, patlasın çal oynasın.
Oh dansöze para takıyor falan ama mesela muhafazakar şirket.
Her hafta sonu bir yerde Özgecan'ın maaşa ihtiyacı yok demek ki diyor. Buraya başlarsa az çalışır diyor.
İyi asgari ücret vereyim o zaman falan da. Şey bir de hem hani bu iş arama sürecinde de etkili. Aynı zamanda çalışırken de mesela çok böyle haberleri duyuyoruz. Sosyal medyada paylaşım yüzünden işten çıkan. Mesela bak H&M'le ilgili öyle bir şey vardı geçen sene, hatırlıyor musun? H&M tam bu Haydarpaşa Garı'nın oraya bir reklamını asmıştı. Ve bir H&M çalışanı işte utanıyorum çalıştığım şirketten nasıl böyle bir şey? Çocuğa yol verdiler mesela.
Neye utanıyormuş?
Ya işte tam oraya nasıl reklam asılır falan diye böyle tepki çekmişti ya H&M. Utanıyorum çalıştığım markadan gibi bir şey paylaşmış çocuk. Çocuk işinden olmuştu. İşte bak kaşınmış diyorsun. Yani öyle bir şey ki tamam evet düşünce özgürlüğü var, olmalı. Orası senin kişisel alanın, hesabın. Ama şimdi ya iki ucu şeyli değnek yani.
Söyle.
Poklu değnek yahu ya iki ucu. Çünkü şey aslında mesela eğer senin böyle herkese açık bir şekilde hangi şirkette çalıştığın yazıyorsa ya biraz dikkat etmek lazım. Çünkü bir noktada evet kişisel alanın ama aslında şirketi de temsil ediyorsun. Yani ya hiç çalıştığın şirketi yazma ya da hani yazdın diyelim biraz hani böyle şey dikkat etmek. Aslında normal paylaşımlarda da öyle ya, küfür, işte cinsel içerikler, işte şiddet vesaire. Bu tip durumlarda zaten sağduyulu içerikler paylaşmak lazım. Hani insanları galyana getirmeyen vesaire, kimseyi incitmeyen, tehdit etmeyen şeyler paylaşman lazım zaten. Hele de böyle çalışın şirketi falan yazıyorsa aman diyeyim yani başınıza acayip iş açar. Çok var öyle. Takip eden insan kaynakları da var çünkü.
Senin çalıştığın yerlerde böyle insan kaynakları takip ediyor mu? Paranoyaklıklar yapıyorlar mı?
Takip etmiyorlar diye biliyorum ama genelde benim mesela daha önce çalıştığım yerde de öyle. Şimdi burada da çok yakın bir zamanda öyle bir bilinçlendirme çalışması yapılıyor.
Yani kim ne bok yerse yesin durumu yok.
Çok yok ama bunu da şimdi onlar da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çünkü o kadar kritik, bak şeyi hatırlarsın geçen seneydi galiba. Develi'de bir çocuğun yüzüne asit atmış.
Yok bu kıştı o.
Ha, bu kış mıydı? Bak işte bu adam işte asit atmıştı ya, evet. Sonra da ortaya çıkıyor işte meğer Intel'de çalışıyormuş. Yani direkt adı geçiyor ve Intel sanıyorum bir açıklama da yapmıştı bu konuda.
Evet yaptı ama o adam üst düzeymiş.
Ya evet, ama içimizdeki canavarlar işte Dr. Jekyll'la Mr. Hyde gibi bir şey çıktı.
Bizden bir canavar çıkmaz, üst düzey değiliz.
Yeterince. Bence üst düzey olunca böyle şey oluyorlar, canavarlaşıyorlar herhalde. Her neyse. Yani şey oluyor, bir noktada mutlaka bir organik bağın olduğu için şirketinle onlar da şey yapma gereği duyuyorlar. Hani evet çalışanlarımızı tabii ki kısıtlayamayız ama işte bu durum da bizi etkiliyor ve anla kardeşim modundalar. O yüzden şey yapıyorlar. Yani arkadaşlar çalıştığınız şirket yazıyorsa işte paylaşımlarınızda sağduyulu olmanızı öneriyoruz tırnak içinde diyorlar. Yani ben onları da anlayabiliyorum. Nihayetinde sonuçta markamı internette, sosyal medyada imajını ben yönettiğim için çok da iyi anlayabiliyorum. Hakikaten bir kere mesela bak eski şirketimde ne olmuştu? Çok enteresan bir olaydı o. Bu Özgecan Aslan rahmetli bu durumla ilgili garip de yorumlar yapılmıştı. Hani böyle bir durum karşısında bile bazı insanların canavarca yorumları olmuştu biliyorsun. Bir tane adam böyle bir yorum yapıyor. Sonra millet de tabii Twitter'dan bu adamı linç ediyor. Ha işte sen nasıl konuşursun böyle Allah'ın belası falan. Sonra bir tane adam şey yapıyor. bunu böyle arama motorunda aratıyor herhalde ismini, bu paylaşımı yapanı.
Ah diyor
seni. Ya seni bulacağım lan diyor.
Aa, bir tarafına koyacağım.
Lan görürsün sen şimdi, bekle bekle sen, geliyorum diyor. Sonra bunu aratıyor, bir bakıyor benim eski çalıştığım şirketin bir bayisiymiş. Ama isim benzerliği. Bizim çünkü bayimizin sosyal medyayla alakası bile yok. Facebook hesabı bile yok adam. Çünkü öyle bir tip de değil bu arada adam. Biliyoruz, çok yakından tanıyoruz filan. Ondan sonra ve şey olmaya başladı. Meğer adam işte bilmem ne markasının bayisiymiş diyor. Benim markamın adı geçmeye başladı.
Aa evet.
Aa bak işte ne alaka değil mi? Yani bir kızın katledilmesiyle benim markama nasıl sıçrıyor durum? Acayip işte, burada işte dijital pazarlama uzmanının da en önemli görevlerinden biri kriz yönetimi. Ve 24 saat içinde müdahale etmezsen zıçtın.
Peki ne yaptın sen bu durumda? Haberin nasıl oldu?
Bu durumda bak işte şey demiştim, hatırlıyor musun? Markanın kaderini ajansa teslim edemezsin. Aynen öyle bir durum olmuş. Ajansa ne yapalım, ne önerirsiniz diye sorduğunda şimdilik bizi etkileyen bir durum yok, bence duralım dedi. Ben de ya saçmalamayın, bu iş büyüyecek. Bence biz hani proaktif davranalım, hemen biz bir açıklama yapalım. Nitekim iyi ki de öyle yapmışız. Hemen açıklama yaptık. Başta bir kurcaladılar, ne yani sizin bayiniz mi? Bakın hani bizim bayimizin sosyal medya hesabı yok. İsim benzerliği olabilir. Ya da o kişinin adını kullanıyor olabilir bu vesaire diye. Her neyse yani büyümeden bir şekilde halletmiştik. O linç eden arkadaş da silmişti o tweetini falan. Yani şey, sosyal medya hakikaten böyle bir anda bir yangın yerine dönebiliyor. O yüzden böyle anında müdahale etmek gerek.
Benim abim de şöyle bir şey başına geldi. Bu Aziz Yıldırım biliyorsun bir ara Metris cezaevinde konuk edildi.
Evet.
Orada işte yine bu Aziz Yıldırım'ın mahkeme döneminde abim o mahkeme koridorlarında bir avukatların kulaktan kulağa bir şeyini duyuyor. İşte Aziz Yıldırım bu mahkemede tahliye olabilir diye. Abim ve arkadaşı herkesten önce bunu bir Twitter'da duyuruyor. Az sonra Aziz Yıldırım tahliye olacak diye. Derken binlerce insan retweet ediyor. Mahkeme sonuçlanıyor, öyle bir şey olmuyor. Tutukluk hali devam ediyor. Abim bir saat içerisinde Hürriyet'te neredeyse manşet olmuştu.
Hadi canım.
Evet yani şey, abim ve arkadaşı, ismini hatırlamıyorum onun. Kendini bilmez iki gazetecinin bilmem ne yüzünden yaptığı açıklama, abim işinden oluyordu mesela az kalsın.
Ya işte çok fena ve bu hep deniyor yani, sosyal medyada dezenformasyon da var. Yani hepimiz öyle. Bazen mesela bir manşete bakıyoruz, hiç detayını okumadan o manşet kalıyor aklımızda. Ya biraz böyle araştırmak, böyle bir süzgeçten geçirmek lazım böyle okuduğun şeyleri de. Yani haber yapanların da öyle bir süzgeçten geçirip haberleştirmesi lazım. Biz de hani sosyal medya kullanıcıları olarak da yani süzgeçten geçirerek o bilgiyi almamız gerekiyor.
Biraz şey yapalım ya, geyik yapalım istiyorum. Bu Facebook kullanıcıları arasında anneler çok popüler demiştik ya sohbetin başında. Yaş ortalaması hem yüksek hem düşük aslında bu Facebook kullanıcıları. Ve annelerin genelde hep şöyle bir paylaşımı var. Gittiği günlerde fotoğraf çekiniyorlar. Sen böyle şeyler görüyor musun? Veya senin Facebook'unda ayıp olmasın diye eklediğin annenin arkadaşları var mı?
Ya eklemiyorum ben onları, çok gaddarım. Anneme ekledim ama arkadaşlarına eklemedim. Benim annem şey yapıyor, çok sosyal bir annem var. Burada böyle Caddebostan Kültür Merkezi'nde böyle sergilere, seminerlere geliyor. Orada hep böyle...
Tam CHP kadın kolları o zaman.
Gerçek bir laik teyze yani.
Oralar... Nasıl bildim?
Kadıköy'deyiz. Aynen, o böyle oralarda fotoğraf çekiliyor. Ya annem şeyi çok komik. Bir kere beni rezil etmişti ya. Ben böyle...
Kızım bu işi yapıyor diye.
Ya ben şey yapmıştım. Böyle cool, beyaz yakalı, pazartesi sendromu minvalinde bir paylaşım yapmıştım. Sonra beni bozmuştu böyle herkesin içinde. Evladım getir ben yaparım işini falan diye. Asıl bir arkadaşımın annesi ya. Ya ben onun adını utanmıştım. Çok komikti. Şimdi ben yüksek lisans yapmıştım. Mezuniyet törenimizde bir fotoğraf çekilmiştik. Sonra o arkadaşım da fotoğrafımızı koymuş, hepimizi de etiketlemiş. Annesinin yorumu: en güzeli benim kızım. Ama bak arkadaşım ne güzel kriz yönetimi yaptı. Hemen silinmişti o yani.
Bir annesinin kuzusu.
Tamam annesine kadar. Biz çirkin miyiz ya? Biz başkasının çocuğu değil miyiz?
İyiymiş ya. Bir de anneler torunlarıyla da fotoğraf koyuyorlar.
Ya bizimkinin daha torunu yok, koyamıyor.
Bizimkinin de yok. Ya olsa eminim nispet yapmak için koyacak yani.
Ya şey çok komik, annem kedi videosu falan paylaşıyor. Çok gülüyorum. Bak bak bak diye getiriyor bana böyle, tableti gözüme sokuyor. Çok iyi ya.
Bir şarkı arası verelim, daha sonra devam ederiz.
Star, lest we forget how fragile we are.
LinkedIn çıktı. O da herhalde geçmişi 3 sene veya da 4 senelik bir program. Onun için ne düşünüyorsun? Sence amacına ulaşıyor mu?
LinkedIn daha eski ya. LinkedIn kaç sene oldu? 7-8 senesi var LinkedIn.
Var mı o kadar 7-8
sene? Tabii LinkedIn çok eski. Hatta ilk çıktığı zamana LinkedIn diyordu insan.
Ben öyle diyordum.
Ama bak Türkçe'de de bir ayrı bir anlamı var yani.
Daha yakın zamanda düzelttim, itiraf ediyorum.
LinkedIn şey... Ya ben mesela çok faydasını görüyorum LinkedIn'in. Hem böyle yurt dışından da işte Türkiye'den de hani sektörümden insanları takip ediyorum. Paylaşımları hani çok faydalı olabiliyor. Hani sektörümdeki gelişmeleri falan da oradan takip ediyorum. Makaleler vesaire paylaşıyorum. Hani bir de şey güzel, çok ben iş ilanlarının birçoğunu mesela oradan başvururdum. O bir de şimdi LinkedIn, her marka da LinkedIn'den ilan veremiyor. Çünkü masrafta da bir şey.
Pahalı bir şey.
Tabii tabii, LinkedIn çok pahalı bir şey. Mesela LinkedIn reklamları da çok pahalıdır. Marka buraya iş ilanı veriyorsa iyi bir kurumsal firmadır falan diye. O da böyle güzel bir marka imajı işte. Yani LinkedIn'de dediğim gibi hani aslında iyi kullanırsa çok faydalı da gerçekten çok hani sadece Türkiye'ye de özgü değil, yurt dışında da öyle. Çok farklı amaçlar içinde kullanan var. İşte bu teyzelere, güzel kızlarımıza yürümek için kullanan abilerimiz, amcalarımız var.
Ben kaç senedir kullanıyorum, hiç bana yürüyen olmadı Özgecan ya. Ben nerede yapıyorum hata?
Ya bana bir tane gerizek, ay çok gülmüştüm ben ona. Ben şimdi bana ekleme talebi yollamış. Aynı okuldan mezunuz diye. Hadi ekleyeyim dedim. Hani ortak arkadaşlar da var. Şey demiş, merhaba. Ah ne kadar güzel bir alanda çalışıyorsunuz. Ah şimdi fark ettim sizin adınızla. Benim soyadım aynı. Ne kadar çok ortak alanımız var değil mi? Yalnız özellikle İK'cılar çok fazla öyle tacizlere maruz kalıyorlarmış. Şimdi İK'cılar haliyle insanları headhunter'lık yaptıkları için.
Headhunter lafına da bayılıyorum ben.
Ya işte yetenek avcılığı yaptığı için insanları eklemeye, hani networklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve hani bunu da kötü niyetle kullananlar oluyor. Birin mesela bir arkadaşım işte bir beyi ekliyor işte ne bileyim yazılım uzmanı diye ekliyor. Çünkü o alanda işe alım yapacak. Sonra adam ona işte mesaj atıyor. Taciz ediyor. Ve bu arada ısrarla da yapanlar var bunu. Yani çok özellikle insan kaynakları alanında çalışanlar çok muzdarip bu durumdan. Hatta bir dönem öyle bir paylaşım
var. Şikayet etmeyen de vardır eminim.
Ya vardır kesin canım. Vardır ya, vardır.
Bir de ben şey duymuştum. Şimdi orada hem fotoğraf var hem ünvan yazıyor. Ünvanlar konuşuyor biraz orada.
Ya ünvanlar bir de çok komik konuşuyor. Mesela şey, onun da geyiği yani
görsellik var. Görsellik biraz daha sanki ikinci planda orada.
Ya ünvanlarda şey komik. Bir de bakarsan aslında mesela yönetici asistanı executive falan diye böyle havalı havalı yazıyorlar o ünvanları. Ya git Allah aşkına kahve götürüyorsun adama ya. Ha kötü bir şey diye değil, hani olduğu gibi yaz yani. Böyle havalı havalı ünvanlar yazmaya ne gerek var?
Junior Product Manager diyor. Asgari ücret veriyor. Onun gibi.
Ya evet. Yazık ama.
Manager ama Junior Product Manager.
Kendine manager. Zaten hani ünvanlara geçersek yani çok komik ya. Mesela manager diye yazıyor ünvanında ama hiç kimseyi yönetmiyor işte. Kendi kendinin manager'ı oluyor.
Ben de mesela bir dönem pazarlama uzman yardımcısı olarak çalıştım. Şirkette pazarlama uzmanı yok. Kimin yardımcısıyım?
Sen bir yardım ede dur kendi kendine.
Bunu çalışırken çektim. Oradan ayrıldım. Başka yerde çalıştım. Daha sonra iş görüşmelerine gidiyorum. Orada da yine açıklama yapıyorum. Orada uzman yoktu ama uzman yardımcısıydım diyorum. Önce bir şaşırıyorlar, ondan sonra devam ediyorum mesela.
Ya çok komik. Ben de mesela bir önceki işimde uzmanım. Ama maşallah müdür gibi çalışıyordum. İşte ha bu sene yapacağız, ha ondan sonraki sene yapacağız diye diye böyle oyalıyorlardı beni.
Sonra, hadi bir senior yapıştırayım diye en fazla.
Sonra aynen bir senior da yapıştırdılar. Yok yani müdür gibi çalışıyorsun ama onun haklarını maaşını alamıyorsun. Ne yapayım ben o zaman yani. Sonra bir iş görüşmesinde bana şey demişler. Peki müdür gibi çalışmak nasıl bir şey demiş. Bir böyle yüzümün ortasına bir tokat gibi çarpmıştı ya. Çok fena.
Peki bu LinkedIn'de nasıl etkili kullanabiliriz? Biraz dinleyicilere tiyolar versene. Atıyorum otelcilik sektöründesin, hizmet sektöründesin. Neleri takip etmelisin?
Oo, çok benle alakası bir sektör.
O zaman kendi sektörünü anlat.
Ha, kendi sektörünü. He vallahi oradan anlatayım. bir kere hani kendi profil bilgilerinin eksiksiz olması çok iyi oluyor. Hem hani görev tanımlarını yazmak, işte mezun olduğun okullar, eğitimler. Hatta şimdi projeler diye bir alan da var. Orada da mesela gerçekten hani büyük kampanyalar yapmışsındır. İşte ne bileyim bir kurumsal web sitesini yenilemişsindir falan. Çünkü o büyük çaplı bir iştir. Bu tip şeyli projeleri de yazacaksın. Ondan sonra eksiksiz olunca da profilin. Sonra düzenli kendi iş alanınla ilgili de içerikler paylaşmaya çalışacaksın. Böyle olunca da network'ündeki insanlar hani hem senin bu işi yakından takip ettiğini kendi iş alanına hem de bu iş alanında yetkin olduğunu gösterebiliyorsun da insanlara. Mümkün olacağı hani kendi iş alanından insanları ekleyerek network'ü genişletebilirsin. İlgi duyduğun firmalar yine senin iş alanına ilgili içerik üreten sayfaları, hesapları takibi alarak bu şekilde aslında dediğim gibi yani iyi kullanılırsa çok da faydalı bir.
Yani 25 yıl iş hayatında olan bir kimsenin atıyorum 8 tane iş değiştirmişse bunu yazması gerekir mi? Adım adım.
Adım adım yazsın yani sonuçta 25 yıldır çalışıyorsa 8 iş yeri çok da şey değil ya. Yani
mesela hani atıyorum.
Ya yazmak lazım. Belki hani böyle çok kısa yerleri yazmayabilirler. 2-3 aylık deneyimleri.
Çünkü ben bayılıyorum. Genelde okulu bitirip hemen menajer oluyorlar. Öyle yazıyorlar.
Ya evet. Zaten o bir şeydir. Bizim reklamcılık bölümünde hocalar bizi uyarmıştı mezun olmadan. Şimdi bakın gençler bir sakin olun. Siz şimdi böyle gaza geleceksiniz. Hemen ajans kurmaya çalışacaksınız. Aman diyeyim demişler. Ya biraz pişin. Ajanslarda çalışın. Ne yapmalı ne yapmamalı bunları görün. Ondan sonra ajansı açın. Nitekim öyle çok patlayanlar olmuş böyle bir gaz. Ben işte reklamcılık okudum her şeyi biliyorum kafasıyla açıp. Yani her şeyi
geçsin. Benden hemen bir Ali Taran olur moduna giriyor.
Evet yani bence Ali Taran olmasın da zaten. Yani her şeye geç bir iş ağın yok ya kimseyi tanımıyorsun. İş nasıl alacaksın arkadaşım? O yüzden ya zaten şey geyiği vardır ya geyik de değil de aslında hep böyle... abilerin, amcaların tavsiyeleri yani bir 35'inden önce çok böyle şirket kurmasan sanki daha iyi gibi. Gerçi şimdi patronluk da çok yaş küçüldü yani.
Herkes girişimci oluyor.
Kaç yaşında yani ona bakarsan. Girişimci oluyor da o girişimi sürdürebiliyor mu zaten? O da ayrı bir mevzu. Türkiye'deki melek yatırımcılar tövbe estağfurullah. Azrail de bir melektir biliyorsun.
Peki bu reklam ajanslarıyla çalıştığın için aklıma geldi. Reklam ajanslarında çalışanlar niye böyle enteresan tipe sahip oluyorlar?
Ya onlara...
Hani günümüzde marjinal deniyor ama böyle bir değişik oluyorlar. Niye öyle? Yani sokakta ne bileyim Üsküdar'da görebileceğin, Ümraniye'de görebileceğin bir dış görünüşe sahip olmuyorlar. Niye?
Ya bu işin gerekliliği gibi mi görülüyor bilmiyorum. Bir de onların ayrı bir ismi var biliyorsun. Hani mesela işin marka tarafında çalışanlar hani mesela benim gibilere işte beyaz yakalı deniliyor. Sabah 9 akşam.
Küçümsüyorlar bir de.
Yok ama genelde de hani böyle bir beyaz yakalı kavramı var ya o kitle ise sarı yakalı deniliyor.
Sarı yaka hiç duymadı.
Evet ne sarı oluyor? Yaka var altın yaka var ne yaka varsa ama altın yakada şey işte bu üst yönetim seviyesindeki kişilere de altın yaka deniliyor. Sarı yakalılar ben de zaten ona çok gülerdim yani. Ya hakikaten ajansta çalışmanın kuralı şey midir? Sakal, Converse falan o mudur yani işin gerekliliği? Herhalde var olabilmek için o ekosistemde ona uyum sağlıyor.
Gökkuşağı oluyor çok sık.
Evet yani tabii şey de var daha rahat bir ortam olduğu için kendilerini baskılamadan ifade ediyorlardır. Her yerde var gökkuşağı da diğer yerlerde daha kendilerini frenli olabilirler. Ya bir ajans çalışanına birlikte iş yaptım bir ajanstan biri şey demişti. ya işte marka tarafındaki insanlar çok sıkıcı. Nişana gelir gibi giyiniyorlar filan.
Nişana gelir gibi dediğin klasik giyiniyorlar.
Klasik giyiniyorsun.
Normal bir iş yerinin kuralı gibi.
Ha şey mi oluyor bir de ben hani işte
ne kadar paspal gelirsen o kadar iyi gibi.
Ha evet yani yarı resmi ya da resmi giyinince ben sıkıcı bir insan mı oluyorum? Ona göre o mesela yani çok ne kadar dar görüşlü.
Yıllar önce şey geldi aklıma. Yıllar önce Markafoni'ye gittim. Yok pardon Moripo'ya gittim şu Boyner'in iş görüşmesine. Ben aynı bahsettiğimiz gibi ajans ortamı varmış. Ben ne bileyim normal işte kalem etek giydim. İşte kış günü kilotlu çorap.
Bankacı.
Aynen öyle üzerimde beyaz gömlek. Girdim işte deskte bir görüşeceğim kişiyi bekliyorum. Gelen geçen bana bakıyor sanki çıplağım o derece.
Ya ben de bir kere hatta çok yakın zamandaydı böyle birkaç ay önce bir görüşmeye gitmiştim. Ya, üzerine afiyet böyle bir platform topuk falan giymişim. Kadıncağız hobbit çıkmasın. Dedim bu beni işe almaz diye de komplekse girer bir anında teklif sundu da ben kabul etmedim canım.
Aa, lanet olsun.
Ne doktorlar ne mühendisler istedi.
Peki programımızın sonuna geliyoruz da bu işe girmek isteyenlere ne tavsiye edersin? Ufak ufak toparlayalım laflarımızı.
Gelişmeleri takip etmelerini ve aktif olarak sosyal medya kullanmalarını.
Gelişmeleri nereden takip etsinler?
Yine sosyal medyadan ve internetten.
Peki kimleri takip etsinler? Sen bir yenilik olduğunu nereden öğreniyorsun mesela?
Ben mesela WebRazzi'yi çok severim. Campaign var.
Yani nasıl yazılıyor bunlar söylesene.
WebRazzi, WebRazzi. WebRazzi. Campaign var. Aslında zaten reklamcılık üzerine bir dergidir. Kampanyanın İngilizcesi şeklinde yazılıyor. Ben orada çıkan haber resim var. Mediacat iyidir. Digital Age iyidir. Çok fazla yayın var. WebRazzi'nin sosyalmedya.co diye yazılan bir sitesi var. Orada da özellikle sosyal medya üzerinde haberler çıkar. Yabancılardan Mashable iyidir.
Bunlar hep internet sitesi mi yoksa dergi mi?
İnternet siteleri, blog hatta. Bunun dışında Google'ın ve Facebook'un da blogları var. Orada da özellikle hani dijital pazarlama profesyonellerine yönelik çok faydalı içerikler oluyor.
Bu kadar mı?
İlk etapta yani en çok takip ettiklerim bunlar. Bunlar aklıma geldi. Bunun dışında reklam ajanslarının da sayfalarını takip etmelerini öneririm. Çünkü onlar hem kampanyalarını paylaşıyorlar. Çünkü kampanyaları yakından takip etmek de çok önemli. Aynı zamanda sektör ve iş alanındaki gelişmeleri de yine bu ajanslar özellikle böyle düzenli içerik paylaşanları var. Onlardan takip edebilirler.
Tamam çöp arabası geldi. Programımızı ufak ufak kapatalım. Teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Bu alana girmek isteyenlere şimdiden başarılar.
Ay.
Ne kadar beyaz yakalıyım.
Peki efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.